İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında Turgay Tufan tarafından CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Anafor. Yazarın adı soyadı Erhan Bener. Basım yılı yeri yayın evi Bilgi Yayıncılık 1993. Okuyanın adı soyadı Emel İlter. Jipin ön camı pis bir toz beziyle şöylece temizlenmiş, bir yuvarlak alan dışında kurumuş çamurla kaplı bir görülmedik buzlu cama dönüşmüştü. Şoför Abdül, yolu seçebilmek için başını o yuvarlak alana doğru iyice yaklaştırıyor ama hiçbir trafik işareti bulunmayan yolun yan sınırı da belli olmadığından kenara doğru savrulmamak için zaman zaman son anda frenlere asılmak zorunda kalıyordu. Su fışkırdıcısının deposu delikti. Silecekler de çalışmıyordu. Lastikler kabak, ön takımlar ayarsızdı. Çatlak susturucusu ve canı istediği zaman öten nezleli sesli kornası, gerçekte tünelin kazılmasına başlandığı yıl satın alınmış olan bu arabaya, antika araba yarışmasına sokulabilecek bir nitelik kazandırıyordu. Ne var ki, olumsuz sayılabilecek bütün bu özellikler, şantiyenin sözüm ona en akıllı, en deneyimli, en eski şoförü olan Abdül'e vız geliyordu. Şu anda bu olumsuzluklar, Mühendis İlhan Bey'in de umurunda değildi. Yıldırım gibi geçiyorlardı toprak köy yollarından. Abdül, Savur üzerinden geçen yolun daha kestirme olduğunu savunmuştu. Ama sonra, Savur'da bir hemşehrisine uğramak istediği ortaya çıktı. Oradan Batman-Mardin yoluna çıkıncaya kadar da hayli dolaştılar. Ancak ona bugün kendisinin bile söz geçiremeyeceğini biliyordu İlhan. Bugün ikisinin de izin günüydü. Daha doğrusu şef depodan malzeme alımı için genç mühendisleri sırayla yolluyordu Mardin'e ve bu hafta sıra İlhan'daydı. Abdül kendisine bilmem kaç tane kız doğuran ilk karısını boşayıp 15'indeki ikinci karısıyla evleneli 6 ay bile olmadığı halde henüz bilmem kaçıncı kez baba olacağı haberi gelmediği için tedirginlikle karışık bir garip suçluluk duygusu içindeydi. Telaş etmekteydi. İlhan'ın böyle bir sorunu yoktu. Mardin'de işe başladığından bu yana hiçbir kadınla doğru dürüst bir ilişkisi olmamıştı. Bundan pek de şikayetçi değildi. Mardin'de dişçi Hiram'dan başka gidebileceği kimse olmamasına karşın, iki gün için bile olsa şantiyenin tozundan toprağından, dağ dağısından, kim bilir belki biraz da sorumluluğundan kurtulmak için böyle her fırsat çıkışta Deli Abdül ile bu yorucu yolculuğa çıkmayı göze alıyordu. Tabii Hiram'la bir iki gece birlikte olmanın, sohbet etmenin apayrı bir çekiciliği vardı. Ankara'daki dostlarının, kader arkadaşlarının yakınıydı Hiram. Ve daha önceki deneyimlerinin aksine uzaktan kumandalı, bu dostluk mayası onun kendisinden epeyce yaşlı olmasına karşın çabucak ve başarılı bir biçimde tutmuştu. Ne büyüklük ne de eşitlik taslardı Hiram. Ama biliyordu, karşısında görünce yine alay edecekti. Oğlum, sen ne biçim delikanlı adamsın? İki gün iznin var, onu da benimle izbede geçirmek akıl kârı mı? Hiç değilse Diyarbakır'a git, biraz medeniyet gör, gönlünü eğlendir, diyecekti. İstanbul'dan revi gelmiş, fıstık gibi kızlar varmış. Bu reviler hiç eksik olmazdı ne hikmetse. İstersen gece oteline de gelirler, pezevenkliğini de yaparız yani. Bizim adamlara söylerim ben. Kahkaha atmak istediği halde her zamanki gibi suçlu suçlu gülümseyecekti İlhan. Aslında Mardin'de, Kızıltepe yolu üzerinde, Genelev'de ya da Diyarbakır'da birkaç kez denemiş, başarısızlığa uğramıştı. Ayda yılda bir malzeme almak için gittiği İstanbul'da bile bütün hovardalığının elleri yüzleri buradakilerden birazcık daha düzgün tele kızlarla yatmaktan ibaret olduğunu bildiği Hiram'ın takılmalarını, Diyarbakır'a gelen revü kızlarının 2 saat sahnede yarı çıplak sözüm ona dans ettikten sonra bütün vücutlarının vıcık vıcık terli, pis, yapış yapış olacağını, hele bu sıcakta kılları uzamış koltuk altlarıyla apış aralarının ne biçim pis kokacağını düşündüğü zaman erkekliğinin uyanmasına olanak bulunmadığını, onu gücendirmeden anlatamazdı. Bu nedenle konuyu daha bilimsel bir yöntemle geçiştirmeyi yeğler, bir yuh çekerek keserdi sözünü Hiram'ın. "Üstelik diş hekimi olacaksın," derdi. "Ace diye bir şey duymadın mı babacığım?" "Vay cahil, sünnetli olduğumuz için biz Müslümanlara Ace meis bulaşmaz. Pek evhamlıysan kaput takarsın. Bende özel yağlısı, tırtıllısı, fırfırlısı bile var." O zaman kahkahayı bastırırdı İlhan. "Eğer sen de Müslümansan, sen Şafisin babacığım, kendin söyledin. Ben de herhalde Süryaniyim, benim sünnetim sayılmaz." "Cahil, Şafiler de Müslümandır. Ama sen Süryani olabilirsen daha ne istersin? Bütün Avrupa el üstünde tutar seni." "Sen onu bunu boş ver de, yeni mitiler geldi mi onu söyle. Şantiyede milletin eski playboylarla 31 çekmekten imanı geviriyor." "Yani senin, ulan Allahsız kitapsız deyus. Hadi ben buranın yerlisiyim, kerhaneye gidemem burada. Ama sana ne oluyor? Senin gibi birini dost tutmak için can atar bunlar. Etraf kara bıyıklı, kara donlu dürzi, yezidi uşaklarla dolu. Senin gibi akça pakça bir oğlan olsam, kasıp kavururum kerhaneyi." "Puflama, anlamıyor değiliz. Kerhane sermayelerini beyimiz ince zevklerine uygun bulmadılar diye bir yana bırakalım. Ama ne zaman istersen sana şöyle garibinden iyi bir kız buluruz. 1 milyon verdin mi tamam. İstersen bir de imam nikahı kıydırırız." Bu son öneriyi ablasının kaygılarını bildiği için özellikle önüne sürerdi Hiram. Zavallı Nüket'in İlhan oralarda bir Kürt kızına abayı yakar da kalıverir diye ödü kopuyordu. Bu kez de hemen hemen aynı sözlerle karşılanacağını biliyordu İlhan. Tabii kendisi de hemen hemen aynı sözlerle karşılık verecekti. Yine her zaman olduğu gibi 6 dişçi muayenehanesi, üstü bir göz oda, sözüm ona bir mutfak, bir özel alafranga tuvalet ile yarım küvetli, naylon perdeli banyo hücresinden oluşan Dallas malikanesinin bütün gün cayır cayır yanan ve gece serinlemek bilmeyen, eskiden toprakken şimdi çimentoya dönüştürülmüş damına attıkları masaya kurulu çilingir sofrasında Hiram'ın taçlı, ekstra fin, İran kağıdına ustalıkla sardığı gurs tütünüyle tozdan dumandan tıkanmış ciğerlerini temizledikleri boğma rakısıyla susuzluklarını giderdikleri sanısı içinde türküler söyleyerek biri 12 Mart eylemlerinden, öteki 12 Eylül dönemi Mamak destanlarından söz ederek tüm ülkenin, tüm dünya halklarının bütün sıkıntılarını bir gecede çözecekler, eski formülleri eleştirip yeni formüller üretecekler. Gorbaçov'un oynadığı oyunun iç yüzünü keşfetmeye çalışarak onun gizli bir troçkisi olduğu kanısına varacak, başta Başkan Bush, Saddam ve Hümeyniciler olmak üzere tüm ırkçı, faşist, dinci ve emperyalist yayılmacılara karşı devrimcilere ve bürokratlara, demokrasi ve proletarya diktatörlüğü düşmanlarına sövüp sayacak, Evren'in, Özal'ın, Süleyman, Erdal ve refahçıların canını okuyup, bir yandan da Hülya Avşar'ı çırılçıplak yanlarında düşleyip, videoda ucuz Japon pornoları seyrederken birbirleriyle dalga geçtiklerini sanacak, gülmekten ve konuşmaktan kantar içinde kalınca da Dallas malikanesinin dillere destan büyük lüksü, baştan başa fayans döşeli koca yarım tonluk deposunda su eksilmeyen, 2x2,5 boyutundaki banyosunda ferahlatıcı bir duş yapmak için birbirleriyle yarışa gireceklerdi. Bunlar aklından geçerken gözü şoföre ilişti. Abdül Cizreli'ydi. Doğru dürüst Türkçe konuşamazdı. Ama bir soran olsa, "Ben dağlıyım kardeş, Kürt mürt değilim," diyerek sözü hemen değiştirmeye çalışırdı. İçinden gülmeye başladı. Hiram'ın 12 Mart döneminde kendisinin 12 Eylül'de Abdüller ve onun gibilerin insanlar ve halkların mutlulukları, özgürlük ve onurları uğruna girdikleri savaşımdan haberi var mıydı acaba Abdül'ün? Var idiyse bile bu savaşımın ona ne yarar dokunmuştu? Şu anda aklından geçenleri bilse ne düşünürdü mühendis bey hakkında acaba? Kürtçe mi, Türkçe mi düşünürdü? Hiram bir gün, bizim buralı Kürtler PKK'cı değildir. Daha çok Barzani'yi tutarlar. Konuşurken, düşünürken Türkçe'yi yeğlerler demişti. Hoş, ne fark ederdi ki? Geçen yıla kadar Barzani'nin PKK'cılardan ne farkı vardı? Ama Kürtçe'yi bile doğru dürüst konuşamayan Abdül nasıl Türkçe düşünebilirdi ki? Hele Türkçe düş görmesi, düş kurması büsbütün olanaksızdı. Hiram ise Kürtlüğünü hiçbir zaman gizlememişti. 12 Eylül cuntacılarının en keskin dönemlerinde bile, hatta o günlerde Kürtçe konuşma yasağına inat, onun resmi dairelerde bile Kürtçe konuştuğunu söylemişti Emin. İşin ilginç yanı, birkaç gün gözaltına alınması dışında pek kılına dokunan olmamıştı. Hiram gülerek, "Garnizon komutanı Şişko karısının protezlerini yaptığım için fazla üstüme gelemedi," demişti ama dokunulmamış olmaktan da rahatsızlık duyduğu bir gerçekti. Özellikle de çevrede PKK'cıların eylemlerini sıklaştırdıkları, yöneticilerin baskıyı arttırdıkları bu günlerde sıkıntısı daha belirginleşmişti. Adeti olmadığı halde zaman zaman bu konuda İlhan'a dert yanar olmuştu. "İnsanı neredeyse halkına ihanet ettiğine bile inandırır bunlar," demişti bir gün. "Bir garip milliyetçilik anlayışları var. Kimileri seninle dostluğumuzu bile hoş görmüyor. Eminim sizin şantiyede de bu yüzden senin vatan haini olduğunu düşünenler vardır." Aksini söyleyemezdi İlhan. O tür düşünenlere pek aldırış ettiği yoktu ama uzaktan uzağa bu dostluğu yüzünden başının yeniden derde girebileceğinden korkan ablasını nasıl avutacağını bilmiyordu. Nüket'in tasası iki yönlüydü. Bir yandan herhalde onu böyle kendi haline bırakmamış olan polisin bir gün yine yakasına yapışmasından korkuyor, öte yandan da aşırı tutucu Kürtlerin kardeşine bir kötülük yapabileceğini düşleyerek kaygılanıyordu. İşin kötüsü kadıncağızın her iki tasasında da haklı olduğunu biliyordu İlhan. Ama onu yatıştırmak için yapabileceği somut hiçbir şey yoktu. Aslında bir de Hiram'ın büyük babası Mardin eşrafından Nezir Efendi'nin Dersim isyanı sırasında hükümet yanlısı olduğu halde ne olur ne olmaz denilerek bütün ailesiyle birlikte Konya civarında bir yere sürülmek üzereyken Nezir Efendi'yi milli mücadele sırasında tanımış olan Mustafa Kemal'in şefaatiyle İstanbul'a Beylerbeyi sırtlarına sürüldüklerini, Mardin'e ancak Demokrat Parti iktidara geldikten sonra dönebildiklerini, belki de bu yüzden Hiram'ın İstanbul'da değil Ankara'da okumayı yeğlediğini, dişçilik fakültesinde okurken Abdül gibi Kürtlüğünü herkesten özenle gizlemek zorunda kaldığını öğrenecek olsa telaşı herhalde bin kat artardı. Ablasının kaygılarından ilk kez söz ettiğinde gülmüştü Hiram. "Yok canım," demişti. "Görmedim ama anlattığına göre ablan akıllı bir insan. Seni çok sevdiği için kaygılanması doğal. Ama sen beni doğru dürüst anlattıysan onun da benim seni bizim hanzolara yedirmeyeceğimi bilmesi gerekir. Ama bak, o değil de burada tutup koynuna meşru, gayrimeşru bir Kürt kızı atacak olursan o zaman yüreğine iner." Hiram bunları söylerken gülüyordu ama onu asıl yaralayan düşünce tarzının ikincisi olduğu pek belliydi. Hatta bir gün yanında İlhan'ın bulunduğunu düşünmeden "Bu namussuzlar bizi kuyruklu sanıyorlar galiba," diye bağırarak öfkesini belirtmişti. Oysa Nüket boşuna tasalanıyordu. Tünelin yapımı bitene kadar Hiram'ın videosuyla idare etmekten başka hiçbir şey düşündüğü yoktu İlhan'ın. Jipin sarsıntısı salıncak homurtusu ninni yerine geçmiş olmalı ki dalmış, hatta belki hafiften kestirmiş olmalı. Abdül hep aynı biçimde delice sürüyordu arabayı. Aslında onun da kafasında bin türlü düşüncenin cirit attığı kuşkusuzdu. Ortalık iyice karışık. Abdül kime yaranacağını kestiremiyor. Ya bir de şantiye kapanırsa, ya da şu beylerden biri aklına esip yollayın şu Kürdoğlu'nu diyecek olursa ne yapar? Cebinden sigara paketini çıkararak uzattı İlhan. Yak hele, iş olacağına varır. Rahmetli peder böyle derdi. Olacak iş olur çağrına açar, ister kalbini geniş tut, ister dar. Abdül bu garip sözlerden bir şey anlamamakla birlikte, İlhan Bey'in kendisine ya da öteki işçilere kötü bir şey söylemeyeceğinden, kimi amirleri gibi önlerinden arkalarından alay etmeyeceğinden o kadar emindi ki, anlamış gibi başını sallayarak gülümsedi. Uzatılan paketten bir sigara alarak kulağının arkasına sıkıştırdı. Mardin'e yaklaşıncaya kadar hemen hemen hiç konuşmadılar. İkisi de başka şeyler düşünüyorlardı. Bu kesindi. İlhan'ın diline eski bir mapushane şarkısı takılmıştı. Yan gözle Abdül'e bakarak, "Abdullah sen, ah bir bilsen, sana ne iş verdiler?" diye mırıldanıp duruyordu. Acaba dilinin ucundaki şarkının ne anlama geldiğini anlatacak olsa ne düşünürdü Abdül? Ama şimdi o Kürtçe düşünüyordur, ne düşündüğünü anlayamam ki diyerek kestirip attı sonunda. Abdül de yan gözle İlhan'ı kolluyordu. Onun kendi kendine güldüğünü fark edince yüzü kızardı. Bu mühendis bey de iyiydi, hoştu ama aslında ötekilerden pek farklı değildi. İşleri yolundaydı, hiçbir derdi, tasası yoktu. Abdül gibi soyundan sopundan 7 kişi Halepçe'de, Saddam'ın askerlerinin savurduğu hardal gazı ile ciğerleri kavrularak ölmüş olsa, böyle keyifle gülerek şarkı söyleyebilir miydi? Ha Saddam, ha bunlar, dedi öfkeyle. Kente, Abdülaziz Dağı'nın güneyinden, Bayındırlık Müdürlüğü'nü ve YS'nin önünden geçerek Habur Kapı'dan girdiler. Hükümet alanına gelene kadar Abdül hiç konuşmadı, yavaşlamadı. Kapalı çarşının önünden, Bakırcılar Çarşısı'ndan, Kuyumcular Çarşısı'ndan, dükkan önlerinde hasır iskemlelerde oturanları dehşete düşürerek yine büyük bir şamatayla geçti. Ama Hiram'ın muayenehanesinin önüne gelince öyle bir fren yaptı ki sokağın bütün tozu, türbe yeşili çoktan solmuş olmakla birlikte güneşi hala perdeleyebilen bir bankanın armağanı, reklam tentesinin altına arada bir gaz tenekesi su dökerek toprağı çamura dönüştürmekle birlikte hiç değilse sıcağını biraz olsun aldığı kaldırıma attığı iskemlesine yarım bağdaş kurmuş gazete okuyan Hiram'ın başından aşağı indi. Hiram öfkeyle yerinden fırladı. Tam ağız dolusu sevecekti ki Abdül ile İlhan'ı fark etti. Öfkesi hemen gülüşe dönüştü. İki dost kucaklaşırlarken Abdül, "Yarın sabah erkenden gelirim." anlamına havaya birkaç sözcük fırlattı. Sonra geldiği gibi jipi adeta şaha kaldırarak hızla pazar yerine doğru uzaklaştı. Hiram tam yine "Oğlum sen ne biçim delikanlı adamsın?" diye söze başlıyordu ki İlhan bir kahkaha atarak susturdu onu. "Bu sefer başka şey bul babacığım. Hem avşar kızı bizzat kendileri teşrif etti. Seni içeride bekliyor bile desen, değil bilmem neremi, başımı bile kaldıracak halim yok. Deme Allah'ını seversen. Peki oğlum ama geçen cumartesi neredeydin merak ettim. Telefona da kimse cevap vermedi." "Tüneldeydik. Bakan gelecek dediler. 2 gün tünelden çıkamadık." Hiram az önce dudaklarının ucunda yakaladığı sunturlu küfürü koyuverdi bu kez. "Orospu çocukları sizin." "Alıştık," dercesine elini salladı İlhan. Sonra dükkandan bozma muayenehanenin kapısına dayalı güneşten pişmiş öteki iskemleyi çekip Hiram'ın yanına çöktü. "Sen onu boş ver de su var mı onu söyle. Yolun bütün tozu derime yapıştı sanki. Namussuz Abdül, ta savurdan dolaştırdı beni. O yol daha kısadır derler ama aldırma sen. Suyumuz bol bilirsin. Hem'i de geçende bir güneş enerjisi taktırmışım ki ne zaman istersen kaynar kaynar. Ama istersen önce ablana bir telefon et." "Ablam mı? Hayrola? Az önce konuştuk. Şantiyeden aramış, buraya geldiğini söylemişler." "İstanbul'dan mı aradı?" Sormadım ama sesi çok yakından geliyordu. Bunu şaka olarak söylemediği belliydi. Elinde olmadan güldü İlhan. Saatine baktı, onu geçiyordu. Bu saatte çoktan evden ayrılmıştır dedi. En iyisi şirketten arayayım. Kalktı, dükkanın kapısını örten boncuk perdeyi kenara iterek içeri girdi. Çocukluğunun dişçi muayenehanelerinden pek farkı yoktu burasının. Sadece o zamanlar var olup olmadığını anımsayamadığı modern görünümlü su fışkırtıcısı yeni, röntgen aygıtı da 2 ay önce yerleştirilmişti. İlhan aracı olmuş, Nüket'in tanıdığı ithalatçı bir firmadan hem oldukça hesaplı bir fiyata hem de taksitle almıştı Hiram. Japon malı bu aygıtı. Muayenehanenin içinde kendi evindeymiş gibi rahatça dolaşarak arkadaki daracık ve karanlık laboratuvar bölmesine geçip elektrik düğmesini çevirdi. Hiram bir türlü iyi bir kalfa bulamadığı için ölçüleri kendisi alıyor, dökümleri kendisi hazırlıyor, protezleri kendisi yapıyordu. Tezgahın üstü bir diş laboratuvarından çok, alçı kalıplara geçirilmiş protezler, boş kalıplar, uyuşturucu ampul kırıkları, yapay diş örnekleri, macun karıştırma hokkaları, röntgen filmleri, katkı ve dolgu maddesi tüpleri, hazır diş tamponları, bir kerpeten ve bütün gün hafif hafif yanan şalumenin birbiri içine girdiği bir çerçeci dükkanının tezgahını andırıyordu. Telefon da bu tezgahın üzerindeydi. Eşin dostun tasallutundan kurtarmak için onu buraya saklamak zorunda kaldığını söylüyordu Hiram. Oysa galiba en çok tasallutta bulunan da İlhan'dı. Arada bir Hiram da konuşsa bile faturaların kabarık şehirler arası bölümü hemen hemen yalnız İlhan'a aitti. Ve hiç değilse bunları ödemek istediği zaman Hiram onu dinlememişti bile. Nasıl olsa vergi defterine gider yazıyorum, yarısını devlete ödetiyorum diyerek üstelik dalga da geçmişti İlhan'la. Önce ne olur ne olmaz diye Arnavutköy'ü aradı. Hizmetçi kız hanımefendinin az önce şirkete gittiğini söyledi. Almanya'dan gece geç vakit dönmüş, sağlığı iyiymiş. Beyefendi acaba ne zaman İstanbul'a geleceklermiş? Herkes onu çok özlemişmiş. Bu kez şirketi aradı, telaşlı bir sesi vardı Nüket'in. Neredesin kuzum? Meraktan öldürecek misin insanı? Ne var, ne olmuş, ne bu telaşın? Almanya'dan aradım, telefonlarınız cevap vermiyor. Senin anlaşılan bir şeyden haberin yok. Almanya'da herkes oraların barut fıçısı olduğunu söylüyor. İçinden la havle çekti. Nüket'i tanımayan biri bu konuşmayı duysa onu vesveseli, pimpirik bir acüze sanardı. Aklından geçenleri bir gün ablasına söylemeyi düşündü. Biliyordu o zaman da kuşkusuz kahkahayla gülerdi Nüket. Geçen hafta bakan gelecek diye hepimiz tünelde geceledik. Onun için bulamamışsındır beni, dedi. Öteki dedikodulara da inanma. Senin gezin nasıl geçti? Lafı değiştirme. Böyle söyleyerek beni sakinleştiremezsin. Yeter artık. Bırak şu inatçılığı da kalk gel. Sana burada iş mi yok? Cahit Bey mi iş verecek bana? Öyle olsa ne çıkar? Cahit'e karşı tutumunu anlayamıyorum. Herkes sizin gibi oraya atılmak zorunda değil ki. Onu biraz daha yakından tanısan böyle düşünmezsin. Çok uygar bir insandır Cahit. Demokrat bir insandır. Ablasıyla Cahit arasında ileri düzeyde bir yakınlık olduğunu anlamak için falcı olması gerekmiyordu tabii. Ablası özgür bir kadındı. Onun ilişkilerine karışmaya hakkı yoktu. Kaldı ki ölen kocasının yanında Cahit Bey gül suyu ile yıkanmış sayılırdı. Enişte Bey İlhan'ı polisin aradığını duyunca çıldırmış, nasıl olsa baba bir ana ayrı yarım kardeş olduklarına göre kardeşlikten reddetmesi için Nüket'e baskı yapmaya kalkmış, mama para ya da sırtına giyecek sıcak bir hırka göndermesini bile engellemeye çalışmıştı. Yine de Nüket'le Cahit arasında eniştenin aslında 2 yıla yakın süren hastalığı nedeniyle beklenmekte olan ölümünün hemen ardından, belki de daha adam hasta yatağındayken başlayan kör kör parmağım gözüne bu yakınlık tuhaf bir biçimde rahatsız etmiyor da değildi İlhan'ı. Benim Cahit Bey hakkında hiçbir önyargım yok abla dedi. En azından Onunla kişisel bir sorunum yok. Ama bilirsin, kimseye minnet borcum olsun istemem. Ne münasebet. Unutuyorsun galiba, şirketin 1/3 payı bizim. Bizim değil, senin. Beni üzüyorsun. Hem ne fark eder ki? Ha sen, ha ben. Biliyorsun, eniştenin tek varisi bendim. Benim tek varisim de sensin. Her zamanki gibi sesini biraz yükseltmek zorunda kaldı İlhan. Böyle şeylere kafanı yorma abla. Sen daha çok gençsin. Dur bakalım, belki yine evlenir, çocuk sahibi de olursun. Allah yazdıysa bozsun. Allah'ın değil, seni bileceğin bir şey bu. Bana gelince, ben iyiyim abla. Rahatım, işimi seviyorum. Burada her şey yolunda. Kaygılanmanı gerektirecek bir şey yok. İyi ama koskoca bir delikanlısın sen artık. Neredeyse 30'una geldin. Böyle tek başına yaban ellerinde. Ablasının sözü nereye getirmek istediğini bildiği için bilerek susturdu onu. Aman abla dedi. Bunu her yerde söyleme. Sonra senin de yaşın ortaya çıkar. Varsın çıksın. Gizlemiyorum ki. Neyse, sen merak etme. Her şeyin bir sırası var. O dediğin de bir gün olur. Buraya ne zaman geliyorsun? Çok özledim. İzin alınca, ama sanırım Eylül'den önce olanaksız. Ama Eylül'e daha çok var. Olacaklardı, ne yapacaksın orada? İnşaatta çalışacak olduktan sonra bari bizim şantiyelerden birinde çalış. Tünelin içi çok serin, merak etme. Telefonu kapattığı sırada için için hala gülüyordu İlhan. Bir alem olmuştu Nüket. Eniştesinin sağlığında da böyleydi ama onun ölümünden sonra belki çocukları olmadığı için, belki bir çeşit günah çıkarma ruh hali içinde kardeşinin üstüne daha bir titrer olmuştu. Haydar Bey öldüğünde Nüket 35 yaşındaydı. Kocası ile aralarında ömür boyu yas tutmasını gerektirecek bir sevgi olduğunu kimse söyleyemezdi. Başlangıcından beri asıl yalnız olan İlhan değil, Nüket'ti. Ablasının Haydar Bey'le evlenirken kendisini ailesi için feda etmek gibi bir niyeti var mıydı bilmiyor. Ama bu evliliğin onun için çok çabuk düş kırıklığına dönüştüğü kesin. Daha çok vakit geçirmeden asıl onun kendisine iyi bir can yoldaşı bulması gerekti. Yalnız yaşayacak kadın değildi o. Ama ona destek olacak erkek Cahit Bey olabilir miydi? Cahit, Nüket'ten 3-4 yaş büyüktü. Hadi bu önemli değil diyelim. Ama Cahit, böyle bir birlikteliği yasal olsun ya da olmasın ne kadar götürebilirdi? Ne biliyorsun yalnız olduğunu demişti Hiram. Ablan anlayabildiğim kadar hiç de öyle içine kapanık bir insan değil. Hiram'la aile sorunlarını tartışmaya niyetli değildi. Görünüşe aldanma demişti. Ablam aslında çok duygulu bir kadındır. Kendisiyle ilgili hiçbir sıkıntısını açığa vurmaz. Gülmüştü Hiram. Siz iki kardeş ilginç insanlarsınız doğrusu. Bak benim iki ablam, bir ağabeyim, bir kız, bir de erkek kardeşim var. Üveyleri de sayarsan 9 kardeşiz. Bayramdan bayrama ancak ararız birbirimizi. Çok olunca öyle oluyor anlaşılan. Tekrar dışarı çıktığında güneş epey yükselmişti. Hiram da ayağa kalktı, içeri girdiler. Hiram, hadi sen bir duş yap, biraz da yat dinlen dedi. Akşama biri Ankara'dan, öbürü Diyarbakır'dan iki arkadaş gelecek. Alem yapacağız. Ben tanıyor muyum? Enver'i belki tanırsın, o da ODTÜ'lü, Emin'in arkadaşı. Enver mi? Galiba Emin sözünü etmişti. Sarmacılarda yatmış, benden biraz büyük olmalı. Ya öbürü? Tanımazsın. Eski işçi partililerden İshak. İyi çocuktur. Sesi de güzeldir. Ruhin öğrencilerinden. Neyse. Hadi çık artık. Akşama mızıkçılık istemem. Gerçekten de kendisini yorgun hissediyordu İlhan. Ilık bir duştan sonra biraz da kestirebilirse. Dallas'ın üst katını muayenehaneye bağlayan sarmal biçimindeki merdivenden yukarı tırmandı. O henüz yukarı çıkmıştı ki rençper kılıklı bir adam dükkandan içeri girdi. Hiram adamı görünce bir an durakladı. Pek hoşnut görünmüyordu bu ziyaretten. Ama yine de adamla sarılıp kucaklaştılar. rençber kılıklı adam Kürtçe bir şeyler söyledi. Hiram Türkçe karşılık verdi. Yukarıda arkadaşım var, onun yanında Kürtçe konuşmayın diye tembih etmiştim size. Adam yine Kürtçe yanıtladı Hiram'ı. Şu senin mühendis değil mi? Ne yani, Kürtçe konuşuruz diye mesele mi çıkarır? Aptallık etme, İlhan'ın öyle biri olmadığını biliyorsunuz. Sadece kendisine güvenmediğimizi, gizli kapaklı işler çevirdiğimizi düşünebilir. Adam garip bir biçimde güldü. Hiram'ın uyarısını aldırmadan Kürtçe konuşmayı sürdürdü. Anlaşıldı, biz de sana güveniriz diye düşünüyorduk. Hiram da ister istemez Kürtçe karşılık verdi adama. Elbette güveneceksiniz, dedi. Ben caş değilim. İyi, depoya ihtiyacımız var. Birkaç bir şey kaldı elimde. Hiram duraksadı. Ne cins? Merak etme, silah yok, ecza mecza.